Çınaraltı. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Şu anda evlerinizde, iş yerlerinizde ve muhtemelen bir kısmınızda otomobillerinizde ama kulağınız bizde, TGRT FM'de ve yeni bir Çınaraltı programında. Bu programda sizlerle beraber şimdiki tabirle, moda tabirle biraz nostalji yapacağız. Evet sevgili dinleyiciler, İskender adı pek çoğunuza yabancı değildir. Evet, Bursa'daki İskender kebabını kastetmiyoruz tabii. O da yapıcısının ismiyle anıldığı için bugüne kadar o şekilde bilinmiş. İskender dendiği zaman pek çok kimsenin aklına o Bursa'nın meşhur döner kebabı geliyor. Ancak bizim burada üzerinde duracağımız İskender o değil tabii. Avrupalıların Alexander dedikleri veya Latinlerin Alessandros dedikleri ve daha çok Greklerin çok itibar ettikleri bir isim. Bu Alexander tarihte 3 tane, İskender tarihte 3 tane. Bunlardan bir tanesi hepimizin tarih kitaplarından hatırlayacağı, Avrupalılar tarafından da çok iyi bilinen Makedonya kralı İskender, Filip'in oğlu İskender. Tabi onlar ona Alexander, biz İskender diyoruz. İkinci meşhur İskender, o onun kadar meşhur değil. Ancak şark tarihlerinde onun da ismi sıkça geçiyor. Yemen kralı, Yemen hükümdarı İskender. Üçüncü bir İskender var ki bu da din tarihi kaynaklarında geçer. Kur'an'da da ismi zikredilen bir kimse, İskender-i Zülkarneyn olarak da tanınıyor. Bu zat dünyaya, o zaman bilinen eski dünyaya hakim olan birkaç meşhur hükümdardan bir tanesi. Hazreti Süleyman, Hazreti İskender müminlerden, Nemrut ile Buhtun Nasır da mümin olmayanlardan, bu eski dünyaya hakim olan dört kişi olarak eski kaynaklarda geçiyor. İşte bizim bugün üzerinde duracağımız İskender bu son ikisi değil. Makedonyalı İskender. Öbür İskenderlerden Kur'an'da ismi geçen İskender-i Zülkarneyn'in kim olduğu hususunda tarihçiler pek çok ihtilaflar etmişler. Hatta set yapıp da Yecüc ve Mecüc milletini bu setin arkasında bıraktığı rivayetini alan bazı tefsir ve tarihçiler, bunların içinde meşhur Vanizade Mehmet Efendi de var. İstanbul'da Vaniköy'e ismini veren meşhur kazasker Vanizade Mehmet Efendi, o da tefsirinde bu İskender'in, Kur'an'da geçen İskender'in Türklerin önde gelen devlet adamlarından Oğuz Han olduğunu iddia ediyor. Hakikaten Oğuz Han zamanında Çinliler, Çin Seddi yapılıyor. Çinliler o tarafta, Türkler bu tarafta kalıyor. Türkler Seddin bu tarafını da terk edildikleri için Türk ismini alıyor, terkten geliyor. Çinliler ise Yecüc ve Mecüc milleti olarak kabul edilmiş. Evet, her neyse, bizim bugün üzerinde duracağımız kendisiyle ilgili hatıraları, anekdotları ve onunla ilgili ilginç tarafları naklettirmeye çalışacağımız meşhur Makedonya kralı İskender olacak. Evet, Makedonya Kralı İskender. Tarihin önde gelen devlet adamlarından, kumandanlarından, hiç değilse tarihin en meşhur şahıslarından birisi. 33 yaşında dünyanın bilinen hemen hemen tamamına hakim olmuş. Bu Makedonyalı İskender'in kumandasındaki dev ordu 2300 yıl önce bir ilkbahar sabahı harekete geçmişti sevgili dinleyiciler. Gerçekten de o güne kadar tarihte eşi görülmemiş bir orduydu bu ordu. İkmal birlikleri dışında 5000'i süvari olmak üzere 35.000 kişiden meydana geliyordu. Askerlerin hepsi de en iyi şekilde eğitilmiş birer savaş makinesiydi sanki. Bundan başka botanikçiler ve coğrafyacılar da vardı. İskender yalnız fethi için değil, aynı zamanda fethettiği dünyaları öğrenmek ve tanımak için de gidiyordu. Ordu bugünkü Selanik'in kuzey batısındaki Pella'dan hareket etmişti. İskender bir süre sonra 22 yaşın verdiği heyecanla Axios, yani bugün Vardar denilen Axios nehrini geçti ve bir daha da geri dönmedi. Doğuya doğru dolu dizgin at koştururken birkaç yıl önceki bir hadiseyi hatırlıyordu. Babası Kral Filippos'a bir aygır getirmişlerdi satmak için. Alnında beyaz bir akıtması bir çakalı vardı. Bucephalus adındaki bu atın. Gerçekten şahane bir hayvandı. Ama kimseyi bindirmiyordu üzerine. Kim binmek istese kendini yerde buluyordu. Henüz 20 yaşına gelmemiş olan İskender ortaya çıktı. Ben bu hayvana binerim dedi. Ve önce atın başını güneşe doğru çevirdi ve üstüne atladı. Karşısında gölgesini görmeyen hayvan bir anda kuzu gibi oluvermişti. Babasının şöyle bağırdığını hatırlıyordu şimdi. Ey oğlum, Makedonya senin için çok küçük. Sen kendine layık bir krallık kur. Evet, Makedonya kralı Filippos gerçekten de oğlunu bu arzusunu yerine getirebilecek şekilde kusursuz olarak yetiştirmişti. İskender öğretilen her şeyin en mükemmelini yapıyordu. Babası genç prensi bir fatih olması için şartlarken, hocası Aristo da bizzat onu en iyi şekilde yetiştiriyordu. Evet, İskender fetihlerde bulunmak, intikam almak için yetiştirilmişti. Hiçbir Makedonyalı 1,5 asır önce Perslerin ülkelerine yaptığı tecavüzü unutmamıştı. Gerçi Yunanlılar onları Çanakkale Boğazı'nın ötesine atmışlardı ama içlerinde yanan intikam ateşi sönmemişti. Filippos Perslere karşı bir fetih savaşı tasarlıyordu. Bu arada çevrede de komşu sitelere karşı savaşlar veriyordu. İskender babasının her muvaffakiyetinden sonra "Ah, babam bana yapacak bir şey bırakmayacak" diye hayıflanıyordu o zaman. Ama günün birinde babası öldürülünce İskender onun hayallerini kendi hayali gibi benimsedi. Süratle hazırlandı İskender ve milattan önce 334 yılında emrindeki dev orduyu harekete geçirdi. Pella'dan Çanakkale'ye kadar olan 500 kilometreye yakın yolu 20 günde alarak İmroz Adası'na geçti. Doğuda Anadolu sahilleri vardı. Anadolu sahilleri ve Pers İmparatorluğu. Bu uçsuz bucaksız ülke iyi eğitim görmüş, bakımlı askerlerin muhafazası altındaydı. Üstelik Pers ordusunda parayla tutulmuş Yunanlı askerler vardı. Ki bunlar da en azından kendi askerleri kadar cesur ve dövüşçüydü. İskender'in birlikleri Çanakkale'ye geçmeye hazırlanırken Persler de boş durmuyordu. Granikus suyunun, yani Kocabaş suyunun doğusunda mevzileniyordu. İskender birliklerinin karşıya geçirilmesi işini General Parmenyon'a emanet etti ve bir çektiriyi atlayıp güneye dümen kırdı. Hedefi Truva'ydı. Bugüne kadar hayatında bir tek hazinesi olmuştu. Homeros'un İlyadası. Hocası Aristoteles hediye etmişti kendisine bu kitabı. Konusu çoğumuzun bileceği gibi Truva Savaşları'ydı. Yaklaşık 1000 yıl önce Asya'nın fethinin nasıl başladığını ve kahraman Aşil'in inanılmaz maceralarını anlatıyordu bu kitap. İskender bu İlyada için bütün askeri bilgilerin ve faziletlerin taşınabilir hazinesi derdi. Kılıcıyla beraber bu kitabı da yastığının altına koymadan yatmazdı. Bu bakımdan onun için Truva'ya gitmek, hayallerinin yarı ilah kahramanının rızasını almak, girişeceği fetihler için şans kazanmak demekti. İskender Truva'dan geçtikten sonra birlikleriyle kuzeydoğuya ilerledi. Pers kuvvetleri bugünkü Biga yakınlarında Granikus suyu, Kocabaş suyu boyunca mevzilenmişti. Ancak Granikus o yıl ilkbaharın şiddetli yağışlarıyla iyiden iyiye kabarmıştı. Yaşlı general Parmenyon bu durumda suyu geçmeye çalışmanın tehlikeli olabileceğini hatırlatınca İskender kızdı. "Eğer Granikus'tan korkarsam Tanrı beni affetmez," diye gürledi. Adamlarına kendisini takip etmelerini emrederek atını azgın sulara sürdü. Birlikleri çığ gibi onu takip ettiler. Pers okları havada uçuştu ama Makedonyalıların nehri geçmesini önleyemedi. Kısa süren bir vuruşma sonunda Persler bozguna uğrayarak çekildiler. İskender daha sonra ölen Makedonyalıların merasimle gömülmesini, ailelerinin de vergiden muaf tutulmalarını emretti. Kendisi de yaralılarla konuştu. Onlarla sohbet etti. Böylece bir defa daha bütün ordunun sevgisini kazandı. Düşmanı bu Granikus'ta bozguna uğratması onu rahatlatmıştı. Asıl düşman, büyük Pers ordusu ise henüz 1500 kilometreden fazla uzakta olmalıydı. İskender, bütün Ege sahillerindeki sitelere hakim olan Perslerin bu bölgedeki hakimiyetini kırmak için bütün siteleri Perslerden aldı. Düşmandan yaka sikyen Efes, Milet, Halikarnas gibi sitelerin yerlileri tabii ki İskender'i kucaklarını açarak karşıladılar. İskender onların idaresini nizama koydu, makul bir vergiye bağladı. Niçin çok daha fazla vergi istemediğini soran bir yakınına da şu cevabı verdi. "Bitkinin meyvasını toplayacağına kökünü kesen bahçıvandan nefret ederim."
Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah
Evet. Bu galibiyetten sonra Ege'den kuzeydoğuya yöneldi Makedonyalı kumandan. Ünlü Gordium şehrine geldi ve oradaki kör düğümü gördü. Gordium bugünkü Ankara yakınlarında, Ankara Eskişehir arasında Frikyalıların baş şehri. Bu düğümü çözebilenin Asya'ya hakim olacağı rivayetini duymuştu İskender. Pek çok kimse gelmiş, bu düğümü çözmeye uğraşmış ancak çözememişti. Rivayete göre Frikyalıların ilk kralı Gordias bunu düğümlemiş, bir kahinin kehanetine dayanarak bu kör düğümü kim çözerse küçük Asya'ya o hakim olur demişti. İskender tereddütsüz kılıcını çekti ve bir vuruşta düğümü parça parça etti. Evet, o tabir oradan kalmıştır. Gordium'un kör düğümü, yani hiçbir tereddüt etmeden meseleyi kökünden çözmek, kökünden halletmek manasına gelir, teferruatla uğraşmadan. İşte İskender de bunu yaptı. Daha sonra Ankara'dan geçip güneye yönelerek Toros dağlarına geldi. Burası Kilikya'nın kapısıydı. Gerçekten var olan birkaç geçit iyi savunulsa öte tarafa geçmek mümkün olamazdı. Ama İskender bir baskın hareketiyle ordusunu Toroslardan aşırmayı başardı. Ve asıl Pers ordusuyla çarpışması işte burada oldu. Darius'un veya Dara'nın kumandasındaki Pers ordusu şimşek gibi atılan Makedonyalı süvarilerin karşısında kısa sürede bozguna uğradı. Darius kaçtı. Çok büyük bir ganimet ele geçirildi. İskender bütün bu zengin eşyanın içinden bir tek şey aldı. Mücevherli bir kutu ve hazinesi olan İlyada'yı işte bu kutuya yerleştirdi. Daha sonra güneye doğru ilerledi İskender ve Lübnan'daki Sur şehrine geldi. Burası Orta Doğu'nun mühim bir deniz üssü ve ticaret merkeziydi, Fenikelilerden kalma. Surlular onun şehre girmesini engelleyince sahilden 800 metre mesafedeki adadan karaya 60 metre genişliğinde bir yol yaptırdı. Ok ve taş yağmuru altında gerçekleştirilen bu yol sayesinde İskender'in dev mancınıkları şehrin doğu kapısına yaklaştı ve kısa bir sürede şehir ele geçirildi. Limandan mahrum kalan Pers donanması da İskender'in eline geçti. Onun bu muvaffakiyeti üzerine Pers kralı Darius bir elçi göndererek sulh teklifinde bulundu. Bu teklife göre kız kardeşini onunla evlendirecek, ayrıca bugünkü paramızla hesap edilmesi mümkün olmayan tutarda altın verecek ve Fırat'ın batısındaki bütün topraklarını ona terk edecekti. Bu da Pers İmparatorluğu'nun üçte biri demekti. İskender bu teklifi başlıca kumandanlarıyla müşavere etti. Parmenyon, eğer ben İskender olsaydım kabul ederdim dedi. İskender ona şu tarihi cevabı verdi. Eğer ben Parmenyon olsaydım ben de kabul ederdim. Büyük İskender bu sözleriyle Darius'un bütün imparatorluğunu istediğini açıklamış oluyordu. Hükümdar İskender güneye doğru olan seferine devam ederek Mısır'a geldi. İskenderiye şehrinin kurulmasını emretti. İki tane İskenderiye vardır. Bir tanesi Mısır'daki İskenderiye limanda, bir tanesi ise Arnavutluk'ta İşkodra. Bu ikisi de Büyük İskender tarafından kurulmuş ve bu ismi taşıyan iki şehirdir. İşkodra'ya artık İskenderiye denmiyor ama Mısır'daki İskenderiye hala o büyük kumandanın ismini taşıyor. Evet, bu şehrin kurulmasını emretti Büyük İskender. Daha sonra tekrar kuzeye yöneldi ve Sur şehrine geldi. Burada birliklerini dinlendirdi. Sonra ansızın kuzeydoğuya yönelerek kendisini bekleyen takviyeli Darius ordusunun üstüne yürüdü. Darius, Musul'un doğusunda mevzilenmişti. Çarpışma korkunç oldu. İlk vuruşmayı kazanan İskender, doğrudan doğruya Darius'un bulunduğu yere hücum etti. Süvarileri önünde durulması imkansız bir şiddette ilerliyordu. Vaziyetin ümitsizliğini gören Darius, bütün ağırlıklarını bırakarak at sırtında kaçmaya başladı. Aslında cephenin başka taraflarında savaş Perslerin lehine gelişiyordu. Ama akşama doğru Darius'un kaçtığı haberi yayılınca Pers mukavemeti bir anda çöktü. İşte bu da bir savaş taktiği. Büyük İskender ne yaptı? Dolu dizgin Persepolis'in yolunu tuttu. Yol boyunca altın, gümüş, mücevher olarak topladığı ganimetin değeri bugünkü paramızla trilyonları, katrilyonları geçiyordu. Perslerin ülkesinde her yer servet doluydu ama Persepolis hepsinin üstündeydi. Lübnan'dan getirilen sedir ağaçları altın kakmalarla süslenerek sarayın yapımında kullanılmıştı. Duvarlar baştan başa halı kaplıydı. Hazineler ise apayrı bir servetti. Büyük İskender, sarhoş kumandanların teşvikiyle 150 yıl önce Atina'yı yakmasının intikamı olarak Serhas'ın sarayını ve diğer sarayları ateşe verdi. Persepolis'te ellerinde meşalelerle çılgınca koşuşan erkekler ve kadınlar muhteşem sarayları ateşe verdiler. Paha biçilmez süs eşyaları sokaklarda sürüklendi. Şarabın tesiriyle yarı deli hale gelmiş savaşçılar ve beraberlerindeki kadınlar alevlerin arasından kurtarabildiklerini dışarı atıyor, değerli kumaşların üzerindeki mücevherler kapanın elinde kalıyordu. Büyük İskender sonradan pişman olmasına rağmen Yunanistan'ı işgal ettikleri sırada yaptıklarının misillemesi olarak Perslerin bu şekilde cezalandırılmasını teşvik etti. Yani yangına körükle gitti.
Sözler
Evet, artık Büyük İskender'e durdurak yoktu sevgili dinleyiciler. Milattan önce 330 yılı ilkbaharında Hemedan'a doğru yola çıktı. Maksadı Darius'u ele geçirip esir etmekti. Ama Darius, Elbruz dağları üzerindeki geçitlerden yararlanarak doğuya çekilmişti. Makedonyalılar günde 60 kilometreye yakın yol kat ederek Darius'un peşine düştüler. Nihayet kafileye ulaştıkları zaman Darius'un kendi generalleri tarafından öldürülmüş olduğunu gördüler. Böylece Büyük İskender aynı zamanda Perslerin de kralı oldu. İskender bununla iktifa etmedi. Cürcan üzerinden yoluna devam etti. Bu arada bazı Pers generallerinin yeniden ordu kurmaya çalıştıklarını duyunca hemen üzerlerine gidip onları ortadan kaldırmaktan da geri kalmadı. İskender Herat'ta bulunduğu sırada başka ayaklanmaların da başladığını duyarak Güneybatı Afganistan üzerinden yoluna devam etti. Öte yandan Kale-i Kank yakınlarındayken kendi generalleri arasında çıkan ihtilafı yatıştırmak için mola vermek zorunda kaldı. Çoktandır adamları arasında fikir ayrılığı vardı. Birçoğu ülkelerini fethettikleri Perslere köle muamelesi yapıyordu. Ama İskender onları sadık bir teba gibi görmek istiyordu. Kumandanlarının da böyle görmesini arzu ediyordu. Hatta Perslerden bazılarını yüksek görevlere getirmişti. Kendisi de zaman zaman Pers kıyafeti kullanır olmuştu. Ancak bu anlaşmazlıklar onu kendi kumandanlarından şüphelenmeye sevk ediyordu. Nitekim en kabiliyetli generallerinden Filotas'ın suikast hazırlıkları içinde olduğuna dair bazı dedikoduları duyunca onun hemen ordu tarafından muhakeme edilmesini emretti. Sonunda Filotas suçlu görüldü ve idam olundu. Makedonya kanunlarına göre hainlik suçundan idam edilen bir kimsenin bütün yakınları da beraber idam edilirdi. İskender Filotas'ın yakınlarına dokunmadı ama yalnız babası Parmenyon'u öldürdü. İskender, milattan önce 330 yılı yazının ve sonbaharının büyük bölümünü Afganistan'da Ölüm Çölü denen bölgede savaşarak geçirdi. Nihayet Kabil Vadisi'ne geldiği zaman aylardan aralık olmuştu. Önündeki Sarp Dağların nadir geçitleri de karlarla kapanmıştı. Bunun üzerine İskender ilkbahara kadar burada kalmaya karar verdi. Ancak baharda Kavak geçidini aşabilirdi. İlkbaharda yolculuk ve savaş yeniden başladı sevgili dinleyiciler. Ama geçidin aşılması kolay iş değildi. Romalı tarihçi Quintus Rufus, medeniyetin her türlü nimetinden mahrum olan ordu, akıl almaz güçlüklerle karşılaştı. Açlık, soğuk, yorgunluk ve en kötüsü ümitsizlik diyor. Kavak geçidinin alışılmamış soğuğu ve karı birçok kimsenin, bilhassa zayıf düşmüş olanların ölmesine sebep oldu diye yazıyor. Ama İskender, Bessus adında birinin yeni bir ordu kurarak ayaklanmak teşebbüsünde olduğunu duydu ve ne olursa olsun onu ortadan kaldırmayı azmetti. Bessus da İskender'in yaklaştığını öğrenmiş ve Belh'e kaçmıştı. İskender bir yandan onu takip ederken bir yandan da Amu Derya boyundaki kabileleri tabiyeti altına alıyordu. İskender nihayet Belh şehrini zapt etti. Belh dünyanın en eski şehirlerinden birisi. Ve Bessus'u yakaladı. İşkencelerle ölüme mahkum etti. Genç hükümdar, yani İskender, Belh'i sevmişti. 2 yıl süreyle burayı kendine karargah yaptı. Daha sonra Semerkand'ı aldı ve kuzeydoğuya yönelerek 2 günde 5 şehir zapt etti. Bu arada Soğutların ülkesine vardı ve onların teslim olmasını istedi. Soğutlar eski bir İran kavmidir. Onlar ancak Soğudiana kayasını ele geçirirse İskender'e teslim olacaklarını söylediler. Bunu başarman için de kanatlı askerlere ihtiyacın olacak. Aksi halde bizi kimse ele geçiremez dediler. Büyük İskender bu. Gözü hiçbir şeyden korkmaz. Hemen emretti. Ve dağcılık için bütün donanımları olan 300 tane Makedonyalı asker duvar gibi düz tepeye tırmandı. O zaman İskender haber göndererek, "Gelin de uçan askerlerimi görün," dedi. Soğutlar bu durumu görünce çaresiz teslim oldular. Esirler arasında bir Soğut asilzadesinin kızı olan Roksan da vardı. Geleneğe göre savaş ganimeti olarak İskender'e aitti. Ama İskender her zamanki centilmenliğini yine gösterdi ve onunla evlendi. Büyük İskender M.Ö. 327 yılının yaz ayları başlarken Kabil'e dönerek bugünkü Pakistan topraklarına yöneldi. Bu defaki maksadı Hindistan'ı da imparatorluğuna katmaktı. Ordusu 7 yıl önce Makedonya'dan ayrıldığına göre çok büyümüştü. Süvari ve piyadelerine binlerce Pers süvari ve piyadesini katmıştı. Emrindeki kuvvetlerin sayısı 120 bini bulmuştu. Ancak bu arada sinirleri gittikçe bozuluyordu. Her zamankinden çok içiyordu ve sebepsiz yere köpürerek bağırıp çağırıyordu. Hatta böyle bir hiddet anında Granikus'ta hayatını kurtaran yakın dostu Kara Kleitus'u da öldürmüştü. Makedonyalılar Afganistan'dan Pakistan'a Nava geçidinden geçtiler. Artık Büyük İskender'in önünde kimse duramıyordu. Makedonyalı Fatih kısa süren sert savaşlarla önüne çıkan her şehri kolayca zapt ediyordu. Nitekim Küçük Asya'yı fethetmek için 1,5 yıl uğraştığı halde bütün Pakistan'ı 1 yıl gibi kısa bir süre içinde fethetmişti. Evet, İskender milattan önce 326 yılında İndüs Nehri'ni geçti ve Taksila'ya ulaştı. Burası Persepolis'ten sonra karşılaştıkları ilk gerçek şehirdi. Taksila kralı İskender'i iyi karşıladı ve askerleriyle Makedonya ordusunu takviye etti. Sonra nehir boyunca ilerleyerek kral Poros'un ülkesine yöneldi. Poros'un süvari ve yaya olarak 35 bin askeri, 300 de fili vardı. İçinde fillerin de bulunduğu bir orduyla savaşmak kolay iş değildi. Ama Büyük İskender'in ordusu gerçekten gözü pek askerlerden oluşmuştu. İki ordu arasındaki meydan savaşı çok kanlı oldu. Çarpışmanın şiddetinden ürken filler ne yapacaklarını şaşırdılar. Ve dost düşman dinlemeden sağa sola saldırmaya başladılar. Sonunda Poros yenilerek çaresiz teslim oldu. İskender ona kendisine nasıl muamele edeceğini tahmin ettiğini sorduğu zaman Poros bir kral gibi diye cevap verdi. İskender bu cevaptan çok hoşlandı. Onu yine tahtına oturttu ve topraklarını genişletti. Ancak bu hadiseden birkaç gün sonra İskender'in adamları arasında gerçek bir isyan baş gösterdi sevgili dinleyiciler. Yıllardan beri çekilen meşakkatten, peş peşe girişilen harplerden bıkan askerler artık isyan ediyordu. İskender vakit geçirmeden kumandanlarını topladı. Onları yeni seferlere teşvik edici bir konuşma yaptı. Ancak çok güvendiği generallerinden Koenus son derece etkileyici bir konuşma yaparak artık askerlerin silah hastalığına tutulduğunu, memleketlerini özlediklerini, savaştan bıktıklarını söyledi. Bizi geri götürmeni rica ediyoruz senden dedi. En asil hareket durulması gereken yeri bilmektir dedi. Evet, bundan sonra geri dönüş başladı sevgili dinleyiciler. İskender çok kızdı. 3 gün çadırına kapandı ama nihayet subaylarının isteğini kabul etti. Ordusunu geriye çevirerek Jehlum'a yollandı. Yine şehirleri teker teker zapt ediyor, savaşa savaşa ilerliyordu. Bu şehirlerden birinde askerlerinin zayıf davrandığını görünce İskender birkaç yakınıyla beraber şehre girdi. Bir süre sonra ordu şehre girdiği zaman İskender'i yerde yatar durumda buldular. Yaralanmıştı ama yarası ağır değildi. Truva'dan beri yanında taşıdığı mukaddes kalkan onu yine korumuştu. Deniz kıyısına geldikleri zaman İskender kuvvetlerini ikiye ayırdı. Bir kısmı karadan, bir kısmı denizden ilerlediler. Dönüş son derece ağır şartlar, bu arada açlık ve susuzluk içinde geçti. İskender'in kendisi de aynı kötü şartlar içinde yaşıyordu. Buna rağmen çölde kendisine verilen suyu içmeyerek yere dökmüştü. Ata binmiyor, yaya yürüyordu. Askerleri, kumandanlarının da, hükümdarlarının da kendilerinden farklı olmadığını görsünler diye. İskender nihayet Persepolis'e geldiği zaman imparatorluğunun keşmekeş içinde olduğunu gördü. Hiç tereddüt etmeden, başarısızlık gösteren, halka zulmeden kumandanları, idarecileri idam etti. Susa'ya vardığı zaman da doğu ile batıyı yaklaştırma hususundaki gayretlerinin bir başka örneğini verdi. Askerlerinden 10 binini Pers kızlarıyla evlendirdi. Subaylarından 80'i Pers asilzadelerinin kızlarıyla evlendi. Kendisi de Roxan'la evli olduğu halde Darius'un kızlarından biri olan Barsine ile de evlendi. Büyük İskender M.Ö. 323 yılının ilkbaharında Babil'e geldi. Buraya geldikten kısa bir süre sonra da hastalandı. Tuhaf bir hastalıktı onunki. Ne kıpırdayabiliyor ne de konuşabiliyordu. Ordu onu görmek istedi ve saatler süren bir merasimle askerler tek tek yanından geçti. Genç hükümdar, Babil kralı Buhtun Nasr'ın tarihi sarayında humma hastalığından kıvranarak 2 gün içinde öldü. Öldüğünde 33 yaşındaydı. Bu kısacık hayatında büyük bir devlet kurmuş, güçlü bir imparatorluğun temellerini atmıştı. Ama bir birlik kuramamıştı. Nitekim ölümünden hemen sonra hakimiyeti altına aldığı uçsuz bucaksız ülkesi generalleri arasında pay ediliverdi. Genç yaşta ölmeseydi ne olurdu? Güçlü bir birlik kuramadığına göre imparatorluğu da uzun ömürlü olamazdı. Tarihçiler böyle diyor, böyle yazıyorlar.
Sözlerimi de gerçektim meğer
Evet sevgili dinleyiciler, tarihte çok şey söylendi Büyük İskender için. Plutark onun için diyor ki ihtiraslıydı diyor. Yaşıtlarından çok ilerideydi. Bedeni zevklerini frenlemesini bilirdi diyor. Hakikaten İskender'in şahsiyeti üzerine o kadar çok şey söylenmiştir ki doğru mu eğri mi çoğun bilinmiyor bunları. Babası Makedonya Kralı Filip sert bir hükümdardı. Öldüğü zaman yurttaşları kral öldü yaşasın kral diye bağırdılar. Halbuki Filip ne sevilen ve ne de korkulan bir kraldı. Sadece tiyatroya girerken hançerlenip kanlar içinde yere yuvarlanması halkı çok etkilemişti. Günlerce halk Filip'in kanlı cesedini unutamadı. Oğul İskender de unutmadı bu hadiseyi. İşte suçlulara karşı amansız tabiatı belki babasının bu suikasta kurban gitmesinden kaynaklanıyordu. 20 yaşındayken babasının tahtına oturdu İskender. Genç, zeki, orta boylu, güçlü, kuvvetli. Çocukluğu sessiz sedasız geçmişti. Yalnız adı tarihe geçmiş bir hocadan ders almıştı, Aristo'dan. O da onun şahsiyeti üzerinde çok büyük etki yapmıştı. İskender eğer Büyük İskender'se, bunda Aristo gibi zamanın en meşhur hocalarından birisinden ders almasının büyük tesiri vardır. Büyük İskender'in pek çok vasfı var dedik. Her ne kadar tarihçiler hakkında bir karar veremiyorlarsa da iyi midir, kötü müdür, müsbet midir, menfi midir? Gerek Doğu tarihlerinde, gerek Batı tarihlerinde Büyük İskender'le ilgili pek çok bilgiler var. Evet, pek çok Makedonya kralından bir tanesi İskender. Onun ismini taşıyan başka krallar da var. İskender üçüncüsü bu ismi taşıyan. Ve onun için diğerlerinden ayırt edilmek için Büyük İskender namıyla anılmaktadır. Bu İskender ismi öyle ki bugün kendilerini Makedonyalıların ahvadı olduğunu iddia eden Arnavutlar tarafından da çok kullanılıyor. Arnavutların bir milli kahramanı var İskender Bey. Fatih Sultan Mehmet'e ayaklanan ve daha sonra Müslümanken dinini değiştirip Hristiyan olan meşhur İskender Bey. Bunun adını Arnavutlar yaşatıyorlar ve Arnavut'un her yerinde bu İskender Bey'in heykeli, resmi vardır, ismi vardır. Küçük devletin bir tane işte böyle bir milli kahramanı var. Onu kullanıyor. Nerede Büyük İskender? Nerede İskender Bey? Evet. Evet sevgili dinleyiciler. Büyük İskender mutlakiyetçi bir kraldı. Kendisine karşı çıkmak isteyen soylu Makedonyalıları bile öldürtmekte duraksamazdı. Daha sonra Pers törelerini benimsedi ve doğulu büyük ailelere dayanmaya çalıştı. Karma bir millet meydana getirdi. Helen ve Helen olmayan topluluklardan karma bir ordu kurdu. Böylece gerek Helenizmi dünya, Helenizm kültürünü, Helen medeniyetini dünyaya yaydı, ancak Helen medeniyetine de pek çok medeniyetten etkiler getirdi. Makedonya'da hürriyetçi gelenekler vardı. Bu gelenekleri bu tesirlerle kırabileceğini ve dünya hakimiyetini böylelikle uzun müddet temin edebileceğini zannediyordu. Halbuki yerine geçenler İskender'in bu yeni topraklar fethetme, yeni topraklar kazanma hırsını bir yana attılar. Onun politikasındaki mahalli halktan yana görülen her şeyi dışladılar, doğuyu birer işgalci gibi sömürdüler. Ondan sonra ne oldu? İskender'den sonra imparatorluğu dağıldı, gitti. Evet, Truva kahramanı Aşil gibi şanlı ama kısa bir hayatı var. Bu hayatıyla pek çok batılı yazara konu olmuştur İskender. Gerek Yunanlarda, gerek Romalılarda, gerek Ortaçağ Avrupa'sında pek çok yazar İskender'i konu almış, gerek şiirlerinde, gerek romanlarında ve gerekse piyeslerinde işlemişlerdir. Hatta meşhur düşünür Racine daha sonra onu Versay'ın medeni hükümdarını bir öncüsü olarak görmüştür. Yani Fransa krallarını bir öncüsü olarak görmüştür. Sadece Batı dünyasında değil, Doğu dünyasında da İskender edebiyata konu olmaya devam etmiştir. Daha önce de dedik ya, Kur'an-ı Kerim'de Zülkarneyn çift boynuzlu olarak geçen İskender ile bu İskender'in aynı şahıs olduğu kanaati yayılmıştır. Karn boynuz demektir. Zülkarneyn iki boynuzlu. Rivayete göre İskender'in başında ki miğferde iki tane boynuz kabartması var. Ondan dolayı bu ismi almış. Fakat tarihçilerin dediğine göre buradaki karn kelimesi, gözünün önünüze Vikinglerin miğferi gibi miğfer gelmesin. Buradaki kan kelimesini tarihçiler iki bölge, yani doğu ve batı olarak alıyorlar. Yani Zülkarneyn doğunun ve batının hakimi manasına gelir. Mecazdır. Yoksa İskender'in başında iki boynuz yoktur diyorlar. Her neyse, o Zülkarneyn'le, İskender'i Zülkarneyn'le bu Zülkarneyn farklı. Malum o Zülkarneyn doğuda büyük bir ünü olan bir kimse. Nuh peygamberin oğlu Sam'ın soyundan geliyor. Kabe'nin yapımı sırasında Hazreti İbrahim'le görüşüyor. Yecüc ve Mecüc'ün tecavüzlerine karşı iki dağın arasına Seddi İskender'i yaptırıyor. Ve ağabey hayat bulmak için, ölümsüzlük suyunu bulmak için zulmet ülkesine, karanlıklar ülkesinde geziyor. Ağabey hayat zulümatta bulunur demişler. Peygamber veya evliya olduğu şüpheli. Peygamber diyen de var, evliya diyen de var. İşte bu zatla ilgili menkıbeler İskender-i Rumi veya İskender-i Yunani diye anılan bizim bugün anlattığımız İmparator İskender'le hakkındaki bilgilerle karışmış. Onun Dara'yı yenmesi, kızıyla evlenişi, doğudaki fetihleri, Mısır'daki İskenderiye şehrini kuruşu, hocası Aristo'nun yardımıyla Ayine-i İskender'i yaptırması, başındaki Tolga sebebiyle Zülkarneyn diye adlandırılışı hep bizim divan edebiyatında bile konu edilmiş. Onunla ilgili efsaneler İskendername adı verilen mesnevilere konu olmuştur. Firdevsi'nin Şehnamesi ve Nizami'nin İskendernamesinin baş şahsı budur. Hatta bazı kitaplarda yine İskender-i Rumi'den enteresan şekilde bahsedilir. Meşhur şair Abdülhak Hamit Tarhan'ın Eşper piyesinin kahramanlarından birisi de işte bu Makedonya kralı İskender, namı diğer İskender-i Rumi'dir. İskender bu kadar meşhur olur. Tarih kitaplarında sayfalarca kendisinden bahsedilir. Hakkında piyesler, şiirler, romanlar yazılır da resim ve heykele konu olmaz mı? Elbette Avrupa'da pek çok ressam ve heykeltıraş İskender'i çalışma konusu olarak seçmişlerdir. Hatta İskender'in büstü bugün bizim ülkemizde. Başının sureti bugün İstanbul'da Arkeoloji Müzesi'nde. Pek çok kimse belki şimdi hatırlayacaktır. Yuvarlak yakışıklı bir yüz, saçları uzun, ortadan ayrılmış, böyle masum ifadesiyle bunu Arkeoloji Müzesi'ne giden hemen herkes görmüştür. Meşhur bir büst. İşte bütün İskender'in bugün yapılan resim, büst ve heykelleri hep işte bu İstanbul Arkeoloji Müzesi'ndeki büstten alınmış, ondan kopya edilmiş. Bu büst Bergama kazılarında ortaya çıkmıştı. Yine Bergama kazılarında ortaya çıkan ve İskender'le alakalı olan başka bir şey var. O da İskender Lahdi'dir sevgili dinleyiciler. O da İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde. Bunları ben bizzat gördüm. Üzerinde İskender'in hayatıyla ilgili bir takım kabartmalar var. Ondan dolayı İskender Lahdi deniyor. Fakat tarihçiler bunun Büyük İskender'e ait olmadığını, Fenikeli Sidon Kralı Abdolonim'in Lahdi olduğunu, ancak üzerinde Büyük İskender'le ilgili bir takım kabartmalar olduğu için İskender Lahdi olarak bilindiğini söyleniyor. Bunu meşhur müzeci Osman Hamdi Bey bulmuştu. Sidon, bugünkü Sayda nekropolisinde bulmuştu. Pek çok başka lahitlerle beraber. Bu da bugün İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde ilginç bir eser olarak sergilenmekte. Son olarak sevgili dinleyiciler, Büyük İskender, yani Makedonya Kralı İskender, günümüzde İskambil kağıtlarının sinek papazı olarak, sembol olarak hayatını sürdürmektedir. Evet sevgili dinleyiciler, Makedonya Kralı Büyük İskender'in adını günümüze kadar taşıyan bir önemli eser var. Yine onun adını taşıyan İskenderiye şehrinde yaptırdığı İskenderiye Kütüphanesi. Bu kütüphane insanlık tarihinde meydana getirilmiş olan en mühim eserlerden biriydi. Eski kaynaklar burada 900 bin cilt el yazması eserin toplandığını kaydederler. Batı'da bu kütüphanenin şehrin Müslümanlar tarafından alınmasından kısa bir süre sonra 2. İslam halifesi Hazreti Ömer'in emriyle Mısır Fatihi Amr İbnül Ağız tarafından yakılarak yok edildiğine dair yanlış bir kanaat vardır. Halbuki bu kütüphane çok daha sonra bizzat Hristiyanlar tarafından yakılmıştır. Öncesi bu kütüphanenin nasıl kurulmuş olduğundan bahsedelim. Bu ünlü eserin bulunduğu İskenderiye şehri M.Ö. 382 yılında Makedonya Kralı İskender tarafından kuruldu. Onun ölümüyle imparatorluğunun dağılışı sonunda kumandanlarından Lagus'un oğlu Ptolemeos'un eline geçti. O da Mısır'da krallığını ilan etti. Doğu kaynakları kendisinden Batlemyus diye bahseder ve Ptolemeos hanedanını Batalise diye anarlar. Mısır'da 300 yıl kadar devam eden bu hanedanın ilk hükümdarı budur. Yukarıda adı geçmiş olan Ptolemeos, M.Ö. 383 yılında 24 yaşındayken bu mevkiye gelmiş ve 24 yıl hüküm sürmüştü. Sarışın, zayıf ve gayet nazik bir kimseydi. Savaşı sevmediği için memleketinin sınırlarını genişletmek hevesine kapılmadı. Kendisini ilme ve edebiyata verdi. Yazma eserlerden, tablolardan, nadir hayvanlardan koleksiyonlar yapardı. Mısırların gelenek ve göreneklerini, ahlak ve dinlerini benimseyerek halkın sevgisini kazandı. Eski teşkilatı, kanunları, dini merasimleri olduğu gibi muhafaza etmekte kalmadı, eski Mısır hükümdarlarının lakabı olan Firavun ünvanını aldı. Hatta onları taklit ederek öz kız kardeşiyle evlendi. Bu yüzden de Philadelphus diye anıldı. İşte meşhur Kleopatra bu hanedandan gelmektedir. İşte bu yeni hükümetin merkezi İskenderiye şehriydi. Yeni Firavun burasını baştan başa onarıp genişleterek o devrin en meşhur baş şehri haline getirdi. Burada meydana getirdiği en önemli eser ise şüphesiz müze ve buna bağlı olan kütüphaneydi. Bunun kurulması için saray civarında ağaçlıklı ve güzel bir yer seçildi. Müzede o devirde bilinen ve ulaşılabilen bütün memleketlerdeki hayvanların ve bitkilerin koleksiyonları vardı. Ayrıca bir botanik bahçesi ve bir rasathane bulunuyordu. Otopsi yoluyla insan vücudunun incelenmesi için bir anatomi, bir teşrih salonu açılmıştı. Bu sitede fizik, kimya, tıp, astronomi, matematik, felsefe, edebiyat ve fizyoloji bilgileri için evler yapılmıştı. Firavun bütün bunların masraflarını öder, bazen bilginlerle beraber yemek yer, ilmi sohbetlerde bulunurdu. Bu bilginler hem araştırma yapar hem de ders ve konferanslar verirlerdi. Müzenin en mühim kısmı da ona bağlı olan kütüphanesiydi. Buranın müdürü bulabileceği her yazılı eseri alma yetkisine sahipti. Mısır'a giren her kitabın buraya götürülme mecburiyeti vardı. Kitap burada uzmanlar tarafından istinsah edilir, yeni nüshası sahibine verilir, aslı ise kütüphanede kalırdı. Bir taraftan da yurt dışına gönderilen özel memurlar başka memleketlerde buldukları kitapları satın alıp getirirlerdi. Bunlar Orta Doğu memleketlerinden başka İran, Cürcan, Hindistan, Çin, Yunanistan gibi yerlere kadar uzanırdı ve kitap toplarlardı. Böylece o zamana kadar çeşitli ilimlere dair yazılıp da orada burada dağınık halde kaybolmaya mahkum durumda bulunan sayısız eser emin bir yerde toplanmış oldu. Ptolemeus, Philadelphus, M.Ö. 859 yılında öldüğü zaman... Burada, özür dilerim, 359 yılında öldüğü zaman burada birikmiş olan kitapların 530 bini bulduğunu ve 60 yıl sonra bu sayının 900 bine ulaştığını eski kaynaklar bize haber veriyor. İşte Müslümanların İskenderiye'yi aldıktan sonra yakarak imha ettikleri iddia edilen kütüphane budur. Bu rivayetin batıda yayılmasına en çok sebep olan, kısaca Ebu'l-Fereç Grigorius diye anılan Taceddin Harunoğlu Cemalettin Ebu'l-Fereç Malati'dir, Malatyalı. Babası Yahudilikten, Hristiyanlığın o sırada Orta Doğu'da çok yaygın olan Yakubi mezhebine geçmiş olduğu için kendisi İbnül İbri yani Yahudizade diye şöhret kazanmıştır. 624 yılında Malatya'da doğmuş ve 685'te Meraga'da ölmüştür. İlk önce tıp okumuş, sonra Arapça, Süryanice, Yunanca, Latince, matematik ve felsefe tahsil etmiştir. Büyük bir bilgindi ancak mutaassıp bir Hristiyandı. En meşhur eseri, yaratılıştan kendi devrine kadar gelen mufassal bir umumi tarihtir. İbrani dilinde yazmış bu eseri, sonradan Latince'ye tercüme edilmiş ve basılmış. Ömrünün sonlarına doğru ise bu kitabın yalnız İslam fetihlerine ait kısmını Süryani diline kısaltarak çevirmiş. Ebu'l-Fereç Gregorius bu tercümede İskenderiye Kütüphanesi'nin Müslümanlar tarafından yakıldığından bahsetmiyor. Ancak yine kendisi Süryani dilindeki nüshayı Moğol, Arap ve Yunan tarihleriyle ilim ve edebiyatına ait bölümler katıyor, Arapçaya tercüme ediyor ve adını Tarih-i Muhtasar Düvel yani devletlerin kısa tarihi adını koyuyor. İşte bu kitabın 1663 tarihinde Oxford'da basılan nüshasında bu mesele hakkında etraflı bilgi var. İşte İskenderiye'nin namlı bilginlerinden Yahya Mahevi şehir Araplar tarafından fethedilince İskenderiye Fatihi Amr bin As'ın huzuruna girmiş. Amr onun ilim ve irfan sahibi olduğunu bildiği için kendisine hüsnü kabul göstermiş. Yahya'nın Araplarca henüz bilinmeyen felsefi düşüncelerini beğenmiş, onu yanından ayırmamaya başlamış. Bir gün Yahya bir gün Amr İbn As'a demiş ki İskenderiye'yi her şeyiyle ele geçirdiniz. Size faydası olacak şeylere karışmayız. Ama size faydası olmayacak şeyleri bize vermelisiniz diyor. Amr da ne istediğini soruyor. Yahya hükümdarlık kütüphanesinde bulunan kitapların kendisine verilmesini istiyor. Amr bin As da diyor ki özür dilerim. Müminlerin emirinden yani halifeden izin almadan diyor. Bu mümkün değil. Neyse Hazreti Ömer'e yazıyor. O da diyor ki bahsettiğin kitaplar diyor Allah'ın kitabına uygun şeylerse Allah'ın kitabı diyor bize onlara muhtaç etmez. Allah'ın kitabına aykırıysa onlara ihtiyaç yok, bunları yak diyor. Amr bin As da bunun üzerine bu kitapları şehrin hamamlarına dağıtıp yaktırmaya başlıyor ve bunları 6 ay içinde tüketiyor. İşte Ebu'l-Fereç Gregorius'un tarihinde biraz daha onun daha sonra basılmış olan Oxford baskısında bu bilgi var. Tabi bu neden yazılmış? İslam dünyasını küçük düşürmek için Hristiyanlık taassubu gayretiyle. Halbuki bu bahsettiğimiz Yahya İskenderani, Ioannis Filoponos'tur esas adı. Amr bin As'ın İskenderiye fethinden 5 yıl evvel ölmüştü. Yani ikisinin bir araya gelmeleri ve bu şekilde konuşmaları imkansızdı. Evet, Mısır İskenderiye Kütüphanesi hakikaten yakılmak suretiyle yok edilmiştir. Ancak bunu yapanlar Müslümanlar değil, yukarıda size söylediğimiz gibi Hristiyanlardır. Nasıl olmuş bu? Roma İmparatoru Sezar milattan önce 48 yılında İskenderiye'yi ele geçirmişti. O kış orada kaldığı sırada 20 bin kişilik bir Mısır ordusu tarafından kuşatılmıştı. İşte bu kuşatma devam ettiği sırada müze ve akademi harap olmuş, kütüphane de zarar görmüştü. Octavianus kumandasındaki bir Roma ordusu milattan önce 32 yılında İskenderiye'yi aldı. Bu da kütüphane için ikinci bir darbe oldu. Bu olay buradaki birçok değerli eserin yağma edilmesine, harap olmasına yol açtı. Bununla beraber yine de geride paha biçilmeyecek derecede bir ilim ve kültür hazinesi kaldı. Aradan yüzyıllar geçti. Roma İmparatorluğu evvela Batı ve Doğu diye ikiye bölündü. Doğu'ya Bizans dendi. Nihayet 467 yılında Batı Roma İmparatorluğu ortadan kalktı. Bundan sonra yalnız Doğu'daki Bizans İmparatorları Roma İmparatoru diye anıldı. Bu sırada Hristiyanlık yayılmış imparatorluğun resmi dini olmuştu. Bununla beraber putperestlik tamamen ortadan kalkmamıştı. Birçok yerde hala devam ediyordu. Batı Roma İmparatorluğu'nun ortadan kalkışından 100 yıldan daha evvel Bizans İmparatoru 1. Theodosius'un hükümdarlığı zamanında putperestlik henüz çok yaygındı ve kuvvetliydi. Putperestlere büyük şehirlerde bile hala çok rastlanıyordu. Bazı yerlerde toplu halde yaşamaya ve çok tanrılı dinlerini, politeist dinlerini sürdürmeye devam ediyorlardı. 391 yılında Bizans'ın Mısır valisi Teofilos İskenderiye'de evvelce Mısır'ın eski din mensuplarına ait Osiris Tapınağı'nın yeri olan bir arsayı kilise inşa edilmek üzere Hristiyanlara verdi. Burada yapılacak kilisenin temel kazıları sırasında üzerinde eski dine ait yazılar bulunan bir taş çıktı. Hristiyanlar bunu bir alay konusu yaptılar. Bu olay şehirde oldukça kalabalık halde bulunan putperestleri fena halde kızdırdı. Ve mesele büyüdü. Sonunda İskenderiye'de dini bir isyan patlak verdi. İki taraf çarpıştı. Birçok kişi öldü. İnsanlar kitle halinde kılıçtan geçirildi. Eski dinin mensupları Sarapyon mevkiine çekildiler. Teofilos bunların üzerine asker sevk etti. Ve onları iyice ezdikten başka İskenderiye kütüphanesinin bulunduğu bölgeyi yerle bir etti. Sonra hadisi imparatora bildirdi. İmparator 1. Theodosius kendisine başka büyük şehirlere göre eski dinin İskenderiye'de neden hala bu kadar canlı olarak devam ettiğini sorunca buna sebep olarak İskenderiye kütüphanesinin eski putperestlik kültürünü devam ettiren kitaplarını ileri sürdü. İmparator bunun üzerine hepsinin yok edilmesini emretti. Teofilos da bunları şehrin hamamlarına dağıtarak yaktırdı. Ve böylece insanlık tarihinin bu eşsiz ilim ve kültür hazinesi ebediyen yok oldu. Dünyanın eski çağlarına ait pek değerli bilgiler bir daha elde edilemeyecek şekilde ortadan kalktı. Bu büyük ayıbı işleyen Hristiyanlık, aradan 1200 yıldan fazla bir zaman geçtikten sonra bunu İslam alemine yüklemek gayretiyle harekete geçerek uydurma kitaplardan uydurma bilgiler aktardı. Eski eserlerin yeni baskılarına bunları sokuşturdu. Ancak ne yazık ki yalnız batıda değil, doğuda da birçok kimseyi buna inandırmayı başaramadı. Ancak bu eski eserlerin eski yazmaları ortadan kalkmamış olduğu için hakiki ilim dünyasına bu efsaneyi kabul ettiremediler. Evet sevgili dinleyiciler, bu hafta sizlere Makedonya Kralı Büyük İskender ve onun hayatındaki enteresan safalar, anekdotlar, hatıralar ve onun insanlık tarihine getirdiği şeyler, katkıları üzerinde durduk. Ve böylece bir Çınaraltı programının da sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerle beraber olmayı umuyor ve hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.